Ayrım 26, Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 307. Tarihsiz, düşünme. İnsanın belleğini çalıştırması, algıladığı izlenimler arasında bağlantılar kurması ve bunlar arasında bir seçme yaparak sonuca ulaşması, algılar arasında kurduğu bağlantılardan bir bileşime varmasıdır. Karakterin doğal yapısı, sosyal ve doğal çevre koşulları, algılanan dış etkilerin farklılığı gibi nedenler her insanın düşüncesinin ayrı biçimlerde oluşmasına ve ayrı yönlerde gelişmesine yardımcı olur. Böylece yeryüzünde nice insan varsa onca düşünce tipi vardır. Düşünme işleminin başlayabilmesi için belleği harekete geçirecek bir dış ya da iç uyarımın öncelikle gerçekleşmesi gereklidir. Uyarımdan sonra izlenimlere bir karşıt tepki olarak düşünme işlemi başlar ve değişik evrelerle gelişerek sonuca doğru ilerler. Her kişi de bu gelişim bilinçsiz olarak vardır. Kendiliğinden bir iç tepi biçiminde oluşur. Bilinçlendirmek, disipline almak. Düşünme, davranmanın kaynağı, başlangıcı ve etkisidir. Mikrokozmos, makrokozmos. Düşünceler davranışları, davranışlar alışkanlıkları, alışkanlıklar huyları, huylar da karakteri oluşturur. İnsanın karakteri yazgısıdır, kader. İnsan ne düşünüyorsa odur. Niçin verimsiz topraklara, yerlere yerleşmiş insanlar daha çalışkan, kurnaz, becerikli, başarılı olurlar? Örneğin Kayseri, Karadeniz mimarisi, Sivrihisar'ın kendi sözlerine göre şeytanın gebe kaldığı yer Sivrihisar, doğurduğu yer Kayseri'dir. Genellikle zor koşullarda ve sıkışık durumlarda kalanlar bu durumlardan kendilerini kurtarmak için düşünürler. En çok düşünenler, en zor durumda kalanlarla geçim sıkıntısı çekenlerdir. Niye o öylece arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun? Yaşamını istediği gibi kazanarak hiçbir şeye gereksinme duymayan kişilerin aklına eğer herhangi bir olay geçmemişse düşünmek gelmez. Yoksul aile çocuklarının ilerlemesi, başarısı. Yaratıcılığın en iyi beslenmesi disiplinli düşünceye bağlıdır. Düşünme sanatının bir başka önemli öğesi ise uzun süre, sabırla, sürekli düşünmeye çalışmaktır. Kesintisiz arayan insan hiç tahmin etmediği bir gün aramadığı halde istediğini bulabilir. Benim oyunlarım da çoğun böyle olur. Çünkü bulunması için gerekli koşullar önceki çalışmalarla hazırlanmıştır. İnsanların yapıcı ve olumlu düşünebilmesini engelleyen başlıca dört engel vardır. 1. Dogmalar, önyargılar, mitoslar, hurafeler. 2. Propaganda ve reklam. 3. Mantık zincirinin düşünürken yarıda kesilmesi. 4. Sevgi, nefret, kin gibi tutkulu duygular. Düşünmek engellere göğüs germeyi, insanın kendisine zorluklar çıkarmasını, kendisini sıkıntıya ve kuşkuya atmasını gerektirir. Düşünme sanatı bir açıdan da her şeyin bir an için bilinenin tersi olabileceğini tasarlamaktır. Tarihsiz, başlangıcı yok. Çok bağırıyorum. İkinci ya da üçüncü bağırışımda kendi sesimden uyandım, fırladım. Hala o korku içerisindeyim. Baktım, karım yanımda. O da uyanmış bağırmamdan. Ben hala o korkunç rüyanın etkisindeyim. Kendimi yarı rüyada sanıyorum. Uyanmış olduğum halde bağıra bağıra çıktım odadan. Çalışma odama geldim. Kalbim duracak gibi çarpıyordu. Ayıldım ama bu sefer kalbimin duracağı korkusuna kapıldım. Divana yığıldım, kaldım. 11 Haziran 1971 Cuma, Bayramoğlu, 5:20. Her sabah bir başıma kalabalığım, akşamları başkalarıyla yalnızım. 13 Haziran 1971 Pazar. İnsanların kimisini insan değilmiş de gereçmiş gibi görüyorum. 8 Temmuz 1971 Küçük Ev. Ölüm iki türlü geliyor insana. Ya savaş vere vere insanı parça parça, yer yer, bölüm bölüm yenerek, ezerek, bitirerek, ki sonunda insan ölüme tutsak oluyor, başka hiçbir umarı ve gücü kalmadığından tutsaklık tek kurtuluşu oluyor. Tutsak kollarını açarak gülümseyen ölümün kucağına, bağrına koşuyor. Ölüm işini uzatır, geciktirirse insan, "Al beni, al artık," diye yalvarıyor ölüme. Ölümün insana ikinci türlü gelişi kalleşçesine, alçakçasına oluyor, birden, amansızcasına. İnsanı daha yenmeden, yenilgiye uğratmadan, en olmadık, en umulmadık yerde gafil avlıyor. Bu gece saat 3:20 geçe büyük bir sancıyla uyandım. Karnımdaki sancıdan kıvranıyordum. Tuvalete gittim. Tuvaletten yarım saatte çıkamadım. Saunaya gitmişim gibi terliyordum. Hiç böyle terlememiştim. Elimi çıplak tenime attıkça terler avcuma doluyordu. Sancıdan terlemekteydim. Tuvaletten kalkamıyordum. Gittikçe artan sancıdan kalbim sıkıştı. Kalp için müsekkin bir damla almaya bile kalkamıyordum. Ya orada ölürsem diye düşündüm. Yeri çok kötü bir ölüm. Sancıdan kıvranırken bir yandan düşünüyordum. Bu sancı hep böyle sürerse insan yine de yaşamak ister mi? Yaşama uğruna bu sancıya dayanır mı? Hayır, ben dayanamam. Çalışmadıktan, yaratamadıktan sonra bu sancıyı sürekli çekerek yaşanmaz. Bol uyku hapı alır, ölürüm. Sancı biraz azaldı, yattım. Ama sancımdan uyuyamıyordum yine. Ölümü düşündüm. Demek ölüm önce insanı yeniyor. İnsana kendisini istetiyor, sonra da geliyor. İnsan ölmeden önce ölmek istiyor. İster açık, ister ta içinden gizli ölmeye karar veriyor. Ya da ölüm insanı bir karanlık köşe başından höt diye çıkıp korkutmak ister gibi birden gafil avlıyor. 17 Temmuz 1971 Cumartesi. Kadıköy pazarına giderken. Sahtecilik, büyük sahtecilik, en büyük sahtecilik kendini başkalarına kendinden başka türlü tanıtmak. Kendini kendine kendinden başka türlü tanıtmak. Dikerdem gibi. 17 Temmuz 1971 Cumartesi. Şimdiki hükümet kendini iktidarda sanıyor. Oysa askerlerin sekreteryası. Askerler de kendilerini gerçek iktidar sanıyorlar. Oysa onlar da mali sermayenin koruyucusu. Mali sermaye kendisini iktidarın sahibi sanıyor. Oysa mali sermaye kendi kendine sahip olamadan nasıl iktidarın sahibi olabilir? Mali sermaye kendini yine de iktidarın sahibi sanmakta az çok haklı. Çünkü hiç olmazsa kendisine sahip olana vekalet ederek iktidarda bulunur. Gerçek iktidar ise mali sermayenin vekalet ettiği o büyük güçte. 22 Temmuz 1971 Perşembe. Oldukları anda büyük felaket sanılan öyle olaylar vardır ki sonradan bunların büyük mutluluk olduğu anlaşılır ya da bunun tersi olur. Mutluluk sanılan olayların bir felaketin başlangıcı olduğu sonradan anlaşılır. General Şahap Gürler'in anlattığı yüzbaşı olayı, Halit Çelengin tipten ihracı, Mustafa Supi'nin Sinop cezaevinden 6 arkadaşıyla motorla Karadeniz'e açılması, benim yaşamımda askerlikten ayrılışım, Kızıl Toprak Karakolu'nda polislerin bırakın askerlerin kışlaya götürün demeleri. 31 Temmuz 1971 Cumartesi. Yazarlık bir yerde ölüme çok benziyor. Ölüm nasıl insanın en umarsız, en yakınlarının, en sevdiklerinin bile yardımına koşamadığı, ellerinden hiçbir şey gelmediği son durumudur. İnsan bu ölüm durumunda yapayalnızdır. Yazarın da bir roman, bir oyun yazarken çıkmaza girdiği, içinden bir türlü çıkamadığı öyle bunalımlı durumları olur ki, o durumlarda yazara hiç kimse en çok sevenleri, en yakınları bile yardım edemez. Oysa o an, yazarın en çok yardıma gereksindiği andır. Tıpkı ölüm anında olduğu gibi. Bu gece yarısından çok sonra uyanınca umarsız ölüm anıyla yazarın umarsız durumlarını düşündüm. Her ikisi de gözümde bir sarmaşık biçiminde somutlaştı. Ölüm karşısındaki insan da eserini yazarken bir yerinde zorda kalmış yazar da bana bir yerde sağlam yere tutunmak için filizlerini boşlukta o yana bu yana atmaya bir yerde tutunmaya çabalayan sarmaşık gibi göründü. Bir uzay boşluğunda bir sarmaşık. Üstelik bu sarmaşığın kökü bir yere tutunmuş değil. Cap canlı sarmaşık, dal dal kökleriyle, pençe pençe yapraklarıyla, parmak parmak filizleriyle bir yere tutunabilmek için sonsuz uzay boşluğunda kıpır kıpır oynuyor, kıvranıp uzanıp duruyor. Bir zaman umarsızlık içinde böyle dizinip duracak, sonra umarsızlıkla filizleri, dalları, yaprakları, kökleri düşüp sarkacak. Ölüme teslim olacak. Ölümle yüz yüze gelmiş insanla eserinin bir yerinde kurtuluşsuz çıkmaza girmiş yazar arasında iki ayrım var. Her insan bütün yaşamında hiç kimsenin kendisine yardım edemeyeceği o umarsız duruma ölümle yüz yüze bir kez gelir. Oysa yazarlar, yazdıklarının çoğunda hem de birkaç kez o umarsız, o yardımsız duruma düşerler. Ölüm umarsızlığını pek çok kez yaşarlar. İkinci ayrım da şu. Ölmekte olanı hiç kimse ölümden kurtaramaz. Oysa yazarı o dar yerden kimse kurtaramaz ama yazar kendi kendini oradan kurtarabilir ve eseri de yazılmış olur. Umarsız, yardımsız yerde kalmış yazar, boşlukta tutanaksız öyle bir sarmaşıktır ki, dal, filiz, yaprak, kök yerine elleri çoğalıp 100 el, 1000 el olmuştur. Parmakları artıp 1000 parmak, 10.000 parmak olmuştur. Ayakları artıp yüzlerce, binlerce olmuştur. Gözleri çoğalıp on binlerce olmuştur. Uzanır, tutunmaya çalışır, yardım edecek birini arar, durur, boşuna. O ancak kendisini o yerden kurtarabilirse kurtarır. yoksa umutsuzlukla hiçliğe teslim olacaktır. Öyle sanıyorum ki, Stefan Zweig'in, Hemingway'in, Yesenin'in, Mayakovski'nin kendilerini öldürmelerinin gizli kalmış gerçek nedeni budur. O dar, o umarsız yerden kendi kendilerini kurtaramadıkları için kendilerini öldürdüler. Bir zaman umutsuzluk içinde didinip durdular, sonra umutsuzlukla elleri, kolları, parmakları sarktı, ölüme teslim oldular. Bir de o çıkmazdan kendi kendilerini kurtaramadıkları halde kendilerini kurtulmuş sanıp eserlerini tamamlayanlar var. Bunlardan çok daha zavallıları yaşamları boyunca hiç böyle bir çıkmaza girmemiş, böyle dar yerlerin bunalımını tatmamış olanlardır. Yazarların tutanaksız bir sarmaşığın boşlukta bir yere dokunup tutunup yaşamak isteyişi gibi, saplandıkları o dar çıkmazdan kurtulmak için umarsızlık içinde çırpındıklarını düşünelim. Ne sevgili, ne eş, ne arkadaş, ne çocuk, ne ana baba ona hiç kimse yardım edemez. O oradan ancak kendi kendisini kurtarabilir. Oysa işte böyle zorluklarla yazılmış bir eseri okurlar ne rahatlıkla ne kolaylıkla okuyup geçiyorlar. Üstelik içlerinde yazarların da bu eserleri kolaylıkla yazdığını sananlar, bunu hiç düşünmeyenler bile var. 1 Ağustos 1971 Pazar. Her insanın dramı vardır. Her insanın başka insanlara göre normal bulunmayan yönleri vardır. Onun içinde her insan roman ve oyun konusu olabilir. Ne var ki, kimi insanlar dramları ve normal olmamalarının oranı bakımından romana ve oyuna az elverişlidirler. Bir insan romana ve oyuna konu olmak bakımından ne denli az alışverişli ise, günlük yaşamda da o denli tatsız insandır. Onlarla söyleşiden, ilişkiden beğeni duyulmaz. Rıza Bey, aynı apartmanda oturan komşusu, örneğin. 7 Ağustos 1971. Gece mezarlıktan geçen insan korkusundan nasıl türkü çağırırsa, o da içindeki kötülükleri bastırmak için şiir yazardı. Yaşar Kemal, Orhan Kemal'i hep övmüş, onu ustası saymış, edebiyatçı geleneğine uyup Orhan Kemal'in arkasından konuşmamış, onu yermemiştir. Rahatlıkla Orhan Kemal'i Türkiye'nin en büyük romancısı saymış, bunu da yazarak açıklamıştır. Yazar Kemal'in Orhan'a olan bu davranışında da çok gizli bir köylü kurnazlığı ve otodidaklara özgü bir kendini savunma vardır. Orhan Kemal'i çok rahatlıkla övebiliyordu. Çünkü Orhan Kemal'i çok çok aşıp gerilerde bıraktığına, bunun da nasıl olsa anlaşılacağına güvenliydi. Bir Yaşar Kemal ki hiç kıskanmadan Türkiye'nin en büyük romancısı dediği Orhan Kemal'i aşmış, çok gerilerde bırakmış. Orhan Kemal'e Türkiye'nin en büyük romancısı payesini vermekle bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu. Büyük bir romancıyı kıskanmadan ve kendini hiçe sayarak yalnızca vardığı yargının doğruluğuna inanılacak. Böylece hem geçmişteki hem çağdaşı olan bütün romancıları, özellikle de başta Kemal Tahir, Orhan Kemal'in gerilerinde kalacaklardı. Ya kendisi? O nasıl olsa Orhan Kemal'i çok çok aşmıştı. Buna inanmıştı. Başkalarının da bunu anlaması kolaydı. Tıpkı dükkanları aynı sokak üstündeki terzilerin rekabete girişip, birinin dükkanına memleketin en iyi terzisi, öbürünün dünyanın en iyi terzisi tabelalarını asmaları üzerine, üçüncü terzinin de dükkanına bu sokağın en iyi terzisi levhasını asması gibi. Orhan Kemal'in Yaşar Kemal'e davranışına gelince, Orhan Yaşar'ı her zaman yüzüne karşı küçümsemiş, arkasından da onu hep çekiştirmiştir. Yaşar da bunu bilirdi. Bile bile ölümünden sonra yaptığı gibi sağlığında da Orhan Kemal'i övmüştür. İyiliğinden, doğruluğundan değil, Orhan'ı daha çok ezmek için. Niçin? Çünkü nasıl olsa Orhan'ı çok çok aşmıştı. Yazarlık, şansa hiç yer verilmeden tıpkı kesin sonucu alınmış bir boks maçı gibidir. Her yazar, kendi içinden hatta kendi kendisine bile itiraf etmese, kendi yerini, kendi düzeyini başka yazarlarla olan düzey ayrımını çok iyi bilir. Yaşar nasıl romancılığının Orhan Kemal romancılığından çok ilerlerde olduğunu biliyorsa, Orhan da aynı gerçeği biliyordu. Yaşar Kemal romanı, onun romanını çok gerilerde bırakmıştı. İşte bunun için Yaşar'ı hep küçültmüş, arkasından da kötülemiştir. Bana anlattığı ön söz, İstanbul'dan çizgilerde. Orhan Kemal'in ölümünden sonra yayımlanan kitabı. 17 Eylül 1971. Türk kahvesi derler. Türk'ün olmayan kahveyi ve kahve pişirmesini Türk'e mal ederler. Oysa Türk'ün malı olan pek çok şeyleri, karagöz, yoğurt, peynir, ayran gibi Türk'ten alıp kendilerine mal etmişlerdir. Niçin bizim olmayan kahveye göz dikmezler de bizim olanları elimizden almaya kalkarlar? Çünkü bizden aldıklarında çıkarları vardır. Kahveyi alıp da ne olacak? Ne kazanç var, ne çıkar? Tarihsiz. 7 Ekim 1971 Perşembe günü sabahı evimden otobüs durağına gelmiştim ki durakta Profesör Abdülkadir Karahan'ı gördüm. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi. Birlikte otobüse binip Kadıköy'e geldik. Vapurda da birlikteydik. Konuşma sırasında söz Nefi'ye döküldü. Şöyle dedim. Sizce Nefi'nin öldürülme nedeni olarak yazılmış söylentilerden hangisi doğrudur? Bana bu söylentilerin hiçbiri de doğru değilmiş gibi geliyor. Profesör Karahan şu yanıtı verdi. Nefi'nin öldürülme nedenini tesadüfen öğrendim. İki kaynakta bunu gördüm. Ama Nefi üzerinde yazdığım kitap ve makalelerde bu öldürülme nedenini açıklayamadım. Yalnız Varlık Yayınlarından çıkan Nefi kitabımın ikinci basımında ima vardır. Niçin açıklamadınız? Açıklanamaz da ondan. Raif Yelkenci de tanınmış sahaf, yazma ve nadir kitaplar uzmanı, bulduğum bir divanın Nefi'nin şiirleri bölümünde şu hicviyeyi okudum. Gam değil, her neye meyletse mülûku âlem. Mesleki ebniyeye tek eylemesün kalbi suluk. Nice olur hali o dem halkın euzu billah. Hükmün icra ede el nasu ala dini mülûk. Mısraların okunuşu kuşkuludur. Padişah her neye eğilim duyarsa duysun, gam değil. Tek yüreği ibnelik yoluna kaymasın. Öyle olur da insanlar padişahın inancı üzere giderler ayeti, hükmünü icra ederse, Tanrı korusun, halkın hali nice olur. Karahan, Mısır'da Kahire'deyken, orada bir yerlerde 4. Murat'ın gayri ahlakiliğini yeren bir taşlama yüzünden idam edildiğini okumuş. 4. Murat'ın o denli kıyıcı, o denli zorba olduğuna bakılırsa, cinsel sapkınlığının aşağılık duygusundan kurtulmak için böyle olduğuna inanılabilir. Profesör Karahan'a bu cinsel sapkınlık konusunda Mevlana için ne düşünüyorsunuz diye sordum. Mevlana da galiba öyle ama dedi. Bir türlü dilim varmıyor söylemeye. Galibası yok dedim. Kesin bence. Evet dedi ama dilim varmıyor. Şuradan anlaşılıyor. Bir insan, bir sanatçı yaşamadan o denli güçlü yazamaz. Ama ne var ki Şems-i Tebrizi tanıdığı zaman yaşlıydı. O yaşta nasıl olabilir? Yaşlı dediğiniz 40 yaşında dedim. 16 Ekim 1971 Pazar. Çok önemli sözler hiç de önemli sayılmayan sözlerdir. Köle kanaati oranında özgürdür. Özgür olanlarsa tamahı oranında köledir. Elkindi. Tarihsiz. 4-5 Kasım 1971'di. Tavla oynuyorduk. Sürekli zarım kötü geliyor ve yeniliyordum. Nasıl oldu bilmiyorum. Sen aptalsındır dedi. Öyle şaşırdım ki birden başım döndü. Neden? Hangi ilişkiyle böyle söylendiğini bile o anda unuttum. Sakin olmaya çalışarak, neden? Diye sordum. Her şeyi ciddiye alırsın, her söylenilene, her söze inanırsın, dedi. Sözünün ağırlığının farkına varınca düzeltmeye çalışarak, inanılmayacak şeye inanırsın, inanılacak şeye de inanmazsın, diye sözünü hafifletti. Hiç konuşmadan tavlayı sürdürdüm. Oynarken hep onun sözünü düşündüm. Bana aptal demek de ne denli haklı? Elbette aptalım. Ne diye böyle bu denli gereksiz yükü çekiyorum? Sizlere aptal olmadığımı kanıtlayacağım diye içimden geçirdim. Daha 5-10 yıl dayanabilirsem göreceksiniz bunu. Bendeki sonsuz acıma duygusunu onlar aptallık sanıyorlar. Kendilerine acıdıklarım, sevmediğim, beğenmediğim, hatta nefret ettiğim halde bütün yüklerini taşıdıklarım, salt bu davranışım yüzünden bana aptal diyorlar. Elbette haklılar. Bendeki aşırı sorun ve acıma duygusu, benim yüzümden mutsuz olacaklar korkusu, onlara aptallık olarak görünüyor. Çünkü kendileri böyle bir şey yapmazlar. Benden yararları olmasa, üstelik benden zararları olsa, onun bana olduğu gibi bir tek gün bana acıyıp benim zorumu, ağırlığımı çekmezler. Herkes kendisine göre akıllı olduğundan, ben onlar gibi yani akıllıca davranmadığım için aptal olmuş oluyorum. Birisine kızarak ona aptal demenin bile aptal aşağılamasını hafifletici bir nedeni vardır. Kızmış da öyle söylemiştir. O bir kızgınlıkla böyle söylemedi. Rahat rahat, yumuşak bir sesle. Bu tavır aptal aşağılamasının çok bilinçli olduğunu gösteriyor. İyi ki söyledi bu sözü. Düşünüp de söylememesi daha kötüydü. Ben de öğrenmiş oldum düşüncesini. Birden, ne tuhaf şimdi adını bile unutmuşum. Bir süre anımsamamaya çalıştım. Belki bir gün bunun da adını unuturum ve ne büyük mutluluk olur. Lubinka'ya yazdığı mektubu düşündüm. Benim kocam bazı konularda aptaldır diye yazmıştı ona. Tavla oynarken ona, bunu bana ilk söyleyen sen değilsin. Çok insan söyledi demeyi içimden geçirdim ama söylemedim. Söylesem aramızda konuşma başlayacaktı. Kimler? Falan soracaktı. Oysa ben onunla konuşmak istemiyordum, tiksiniyordum ama daha birçok yıllarımızı birlikte geçirmek zorundaydım. Ve bunun için de bana aptal diyor. Başka bir kadın, güzel bir kadın bu aptal aşağılamasını bana güzel bir biçimde şöyle demişti. Siz bir kadını öpseniz, kendinizi ona evlenme teklif etme zorunda sanırsınız. Güzel kadının bu sözünden sevinç bile duymuştum. Çünkü bana namuslu insansın demeye getiriyordu. Oysa bana aptalsın sözünü daha başka, daha güzel bir biçimde söylemişti. Ama söylediği söz doğruydu. Bu geceki aptal aşağılamasının da doğru olduğu gibi. Tarihsiz. Halkın ayağına gitmek, halkın başına gitmek. Deneme. Zor nedir? Zorun tanımı, Musa'nın, Muhammed'in olağanüstü bir yoldan kendilerine vahiy olundukları iddiasıyla tanrısal buyrukları insanlara kabul ettirmeleri, bir zorla kabul ettirme değil midir? Burada zor, pazu zoru değil ama insanları kandırma zorudur. Beyin zorlamasıdır. Olağanüstü posta yolu ve mektubu gönderenin Tanrı olduğunu söylemek. İnsanları kendi düşüncesine zorlama yoludur. Reklam bir zor yoludur. İnsanları kendi hallerinde almayacakları, kullanmayacakları bir şeye reklam yoluyla almaya, kullanmaya zorlamak. Weimar'da Alman'ın söylediği, Ruslarda, Amerikalılarda aynı şeyi yaptılar burada kadınlara. Biri korkutarak yaptı, öbürü bonbonla, fondanla yaptı. Fondan da bir zor aracı değil mi? Aralık 1971. Kadıköy iskelesine giderken dolmuş şoförü, klakson çaldığı halde yoldan çekilmeyip ağır ağır yürümekte olan yayalara kızıp, "Ölmeye gönüllü bunlar yahu," diyor. Dolmuştaki yolculardan biri önemsemeyerek, "Almışlar da ondan," diyor. "Bu memlekette insanlar ölmeye alışmış. Günde 10 kez ölünce adam ölüme bile alışır." Şoför, "Parça parça ölmek başka, toptan ölmek başka," diyor. Cafer Ağa Camii'nin önünde gidiş tıkandı. Arabalar yığılmış, yine bir cenaze var. Esprili bir adam olan şoför, "En sonunda anladım," diyor. "Bu Cafer Ağa Camii'ne cennet çok yakın." Bir yolcu soruyor, "Nereden anladın?" "Canım öyle olmasa herkese cenaze namazı için ölüsünü bu camiye getirir mi? Buradan hemen yayıncacık cennete uçuversinler diye cenaze namazını hep bu Cafer Ağa Camii'ne kıldırırlar. Yahu yol tıkanıyor işte. Biraz da başka camilere götürseniz ölülerinizi." "Yok, illa buraya getirecekler. Yol tıkanacak." Sonra tıkanıp kalan bunca kalabalıktan ölülerine de dirilerine de ille sövülecek ki rahat etsinler. Maltepe Askeri Cezaevinden eylemcilerin kaçışının ikinci günüydü. Sözü geçen olay 29 Kasım 1971'de gerçekleştiğine göre bu tarihsiz not 1971 aralığının başında yazılmış olmalı. Arabada yolcular eylemcilerin nasıl kaçtıkları üzerinde şaşarak konuşuyorlardı. Şoför bu kaçışa inanmadığını şu sözlerle belirtti. "Yahu biz hiç askerlik yapmadık mı? Bu askerlik nedir hiç bilmez miyiz? Kimi yutturuyorlar? Sözde kaçmışlar. Askeri cezaevinden kaçmak kimin haddine düşmüş? Askerlik ne demek? Yahu yüklü kamyondan yere bir varil düşer de varili kaldırıp yerine koymazlar. Aman varili kimse çalmasın diye varilin başında 3 nöbetçi dikerler. İşte askerlik budur." 2 Aralık 1971 Cumartesi. 26. ayrımın sonu sayfa 320.